Ayrım 11. Osmanlı'da Oğlancılık, Rıza Zelyut, sayfa 109. Buluşma yerleri. Erkeklerin çok baskın olduğu toplumda kadın erkek ilişkilerine çok sıkı yasaklar getirilmiş, fakat oğlanlarla konuşma, görüşme olanağı yaratılmıştı. Oğlancıların kullandığı alanların başında hamamlar ve hamam odaları gelmektedir. Ana metnini aktaracağımız Dellakname-i Dilküşa, yani gönül açan tellaklar adlı risalede hamamların iç yüzü pek açık olarak gösterilmiştir. Bu tür risalelere ve şiirlere hammamiye denilmiştir. Hammamiyelerde anlatılan güzellerin tümü oğlanlardır. Bu tür Osmanlı dönemi edebiyatının özgün bir parçasıdır. Kaplıcalarda hubanların götürüldüğü mekanlardandır. Emine Tuğcu şöyle diyor: İshak Çelebi'nin Şehrengiz'inde de güzeller cennette bulunduğuna inanılan Kevser suyundan daha güzel bir suyu olan havuzda yine bedensel özellikleriyle ön plana çıkartılarak tasvir edilir. Gül endamlı güzeller suya atladıklarında sanki ham gümüş gibi potaya dökülmekte, suya daldıklarında ise bulutun arkasına gizlenmiş bir aya benzemektedirler. Dipnot: Emine Tuğcu, Şehrengizler ve Ayine-i Hübanı Bursa, Bursa Şehrengizlerinde Güzeller. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Bursa'daki yeni kaplıcanın özelliklerini anlatırken, buraya gelen kişilerin nasıl vakit geçirdiklerini şöyle anlatır: Bu ılıcalarda herkes dilberanıyla sine ber sine, kuç kucak olup bir bucağa gitmek taze çağlıktır ve ayb yağlık değildir. Aşık maşuka sürur-u şadmani sağlıktır. Hususan köhne baharda cümle aşıkan saf saf ve cavk cavk olup şebi yeldalarda bu kaplıcaları guna gun şemi kafuriler ile çereğan edip herkes yaranları da havuz içre girip kimi perri tavusi ve kimi kebuter taklası atıp kimi gavvas varda alıp bir dilberin huzuruna çıkıp selam verir. Dipnot: Evliya Çelebi Seyahatnamesi Cilt 2, derleyen Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı, sayfa 17. Evliya Çelebi'nin çok açık biçimde anlattığına göre oğlancılar yanlarına sevdikleri parlak oğlanları alıp özellikle Aralık ayında Bursa'daki yeni kaplıcaya giderlermiş. Toplum da bunu ayıp saymıyormuş ve hatta bu insanı canlandırmak, gençleştirmek için iyi kabul ediyormuş. Oğlancıların kaplıcayı rengarenk parlak mumlarla aydınlattıkları, herkesin sevgilisiyle bir havuza girdiği, bunlardan kimisinin tavus taklası, kimisinin güvercin taklası atıp suya daldıkları, sonra da bir güzelin oğlanın karşısına çıkıp selam verdikleri olağan bir eğlence ve mutluluk veren cinsel ilişki gibi aktarılmaktadır. Çalıkzade Mehmet Mani'nin Şehrengiz'inde tasavvufu çağrıştıracak kelimeler kullanılmış olsa da yapılan göndermelerle kaplıcalarda oğlanlarla yaşanılan dünyevi aşka gönderme yapıldığı söylenebilir. Girürler havza her zaba efendi, görünce aslana gızı sulandı, açılır futa şimşekler güzeller, buluttan zahir olan berke benzer. Şair bu beyitlerde havuza giren bu parlak oğlanları görünce havuza su akıtan yalağın, yani aslan ağzının bile sulandığını söylüyor. Çeşmeden su gelmesinin değişik cinsel çağrışımlar uyandırdığı da, erkekten meni gelmesi yani, ortada. Herkesin ağzını sulandıran bu oğlanlar peştemallarını açınca şimşeğin çakması gibi göz kamaştırırlar. Buluttan çıkan yıldırıma benzerlermiş. Esnafın bulunduğu çarşılar, bu çarşılardaki dükkanlar da homoseksüel ilişkide kullanılmıştır. Osmanlı çarşılarının hemen hemen tümünde dükkanların hem dükkan sahibi hem de onun arkadaşları tarafından oğlanlarla ilişki için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Meslek sahibi oğlanlar bu dükkanlarda çalışmaktadırlar. Dokumacı atölyesinden berber dükkanına kadar bütün esnaf arasında oğlancılık yaygınlaşmış, olağanlaşmıştır. Güzellerin buralardaki görünür işleri de genellikle bir kamuflajdan ibarettir. Bahar ve yaz aylarında Haliç boyunca uzanan mesire yerlerine de oğlanların götürüldüğü, buralarda içirilip sarhoş edildikten sonra kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Eski Haliç boyları, Göksu ve benzeri İstanbul'un eski mesire alanlarının oğlancıların iş bağlama ve bitirme alanı olarak da kullanıldığını ileride aktaracağımız şiirler de ortaya koymaktadır. Zenginlerin bahçelerinde düzenlenen içkide eğlencelere oğlanlar da katılmışlardır. Ev sahibinin kölesi durumundaki bu oğlanlar yemeğin pişirilmesi, getirilmesi, sunulması işlerini yürütmüşlerdir. Bu eğlencelerde hizmet eden oğlanlara sahibinden başkasının bakması büyük kıskançlıklara hatta cinayetlere yol açmıştır. Gelibolulu Ali'nin eserine yansıyan bilgiler bu göz koyma ve ayartma yüzünden sahiplerinin köle konumundaki oğlanları öldürdüklerini bile düşünmemize yol açmaktadır. Devlet yöneticilerinin, kadılar da dahil din adamlarının, üst düzey hocaların, alim sayılanlardan zengin olanların, tüccarların evlerinde iç oğlanı olarak çalıştırılan bu tip parlak oğlanları ev sahibi erkeğin kullandığı bilinen bir durumdur. Burada ayıplanan şey oğlanı kullanmak değil, bu işi yaparken bir biçimde görülmek, dile düşmektir. Lakin bu yergi gibi görülen dedikodular bile oğlancılar için yapılmış gizli bir övgü gibi algılanmıştır. Resmi meslek örgütü. Osmanlı sisteminde oğlancılığın ve bu işin pazarlamasını yapanların bir meslek örgütü olarak kabul edildikleri anlaşılıyor. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin İstanbul'u anlatan bölümünde şehirdeki meslekler sayılırken verilen bilgiler bunu ortaya koyuyor. Her yıl yapılan esnaf alayında yani geçit töreninde oğlanlar ile pezevenklerin padişahın önünden şamata yaparak geçtikleri biliniyor. Esnaf alayı içinde bu kesimin de yer aldığını şu bilgiler gösteriyor. Deyyuslar esnafı, 212 nefer, pirleri yoktur. Sazcı aptal pezevenklerin esnafı, 300 nefer, haşa pirleri yoktur. Aşağılık dilberler esnafı, 500 neferdir. Bunlar bir alay, yersiz yurtsuz serserilerdir. Kendilerinin değerlerini bilmeyip Babullukta, Kalat Yonoz'da, Finde'de, Kumkapı'da, San Pavlo'da, Meydancık'ta, Kilise Ardı'nda, Tatavla'da ve değişik yerlerde sürüler halinde gezerken boğazı tokluğuna av olurlar ve sonunda da subaşının tuzağına düşüp deftere yazılırlar. Bunlara benzer birçok işe yaramaz esnaf vardır ama bunları subaşı bilir, başkaları bilmez. Bu deftere yazılmış olan değersiz ve boş esnaf subaşıyla türlü türlü şakalar ederek yürürler. Dipnot Evliya Çelebi Seyahatnamesi Cilt 1 Sayfa 256-257. Evliya Çelebi eğlendiren sazcı ve oyuncular esnafı bölümünde erkeklerden kurulan oyuncu yani köçek kollarındaki oğlanların da gulanpareler tarafından avlandığını gösteren bilgiler veriyor. Örneğin 6. kol olarak anlattığı zümürrüt kolu 300 kişiden oluşmaktadır. Bunların Yedikule, Narlıkapı ve Sulu Manastır bölgelerindeki Ermeni ve Rum oğlanlar ile şehir oğlanlarından oluştuğunu anlıyoruz. Rakkasları da sakız güzellerinden Dimitraki, Lefteraki, Yanaki, Mihailaki'dir. Bunlar İstanbul içinde çok ün kazanmışlar ve birçok insanın malını parasını yiyerek onları bir kusuru hasıra muhtaç hale getirmişler. 200 kişilik cevahir kolunu anlatırken de bu koldaki oyuncu oğlanların kendilerini beğenen insanların gönlünü fethederek onları perişan ettikleri ve çok sevenlerinin bulunduğu dile getiriliyor. Haşota kolunun güzel Yahudi oğlanlardan meydana geldiği, bunların pek çok insanı tesir ettikleri yani kendilerine bağladıkları belirtilip o kişilerden bir şairin şu beytine yer veriliyor. Bir Yahudi piçeye din aşkına zerk eyledim. Aferimler eyleyip şeytan tahsin eyledi. Görüldüğü üzere oğlan kullanmayı din aşkına bir iş yapmak gibi gösteren zihniyet, dönemin üst kesimleri arasında sempatiyle karşılanmaktadır. Evliya Çelebi'nin anlatımından öğreniyoruz ki, bütün bu esnaf Sultan 4. Murat zamanında işini böyle sürdürmektedir. Aynı yüzyılda yazılmış olan Dellakname-i Dilkuşa'da artık gulanparelerin kullandığı oğlanların subaşılar tarafından resmi evraka geçirildikleri, bu işe defterli olmak denildiği görülüyor. Devletin bu oğlanların kullanım ücretini de bir narhla standarda bağladığı anlaşılıyor. Yani oğlan kullanmak ve kimi zaman da güçlü oğlanlar tarafından kullanılan o tür erkeklerin ne kadar ücret ödeyecekleri Osmanlı Devleti tarafından tespit edilmiştir. Bu da oğlancılığın devletin resmi sisteminin bir parçası olduğunu kanıtlamaktadır. Aynı dönemde İstanbul'da her tarafa yayılmış meyhaneler vardır. Bu meyhaneler mekanda içilen şarabın veya rakının cinsine göre kurulmuşlardır. Evliya Çelebi'nin sayılarını vererek anlattığı bu meyhanelerin içki türlerine göre uzmanlaştıkları anlaşılıyor. Bu da çok çeşitli şarap ve rakı üretildiğini gösteriyor. Evliya Çelebi İstanbul'un dört bölgesinde, yani Merkez, Galata, Eyüp ve Üsküdar, 1060 meyhane bulunduğunu, buralarda 6000 kadar insanın çalıştığını bildirmektedir. Bu meyhaneler Boğaziçi'nin iki yakasından Kadıköy'üne kadar uzanmaktadır. Kentin değişik noktalarında 800 kadar da ayaklı meyhane denilen gezici rakı satıcıları bulunmaktadır. Meyhaneler cinslerine göre ayrılarak verilirken koltuk meyhanesinin yaygınlığı dikkat çekiyor. Şarap içilen meyhaneler de şarabın cinsine göre ayrılmış. Anlaşılan o ki her meyhane sadece bir tür şarap satıyor ve o cinsten içmek isteyenler de buna göre meyhane buluyor. Şarap cinsleri ve meyhane çeşitleri şöyle: nar şarabı meyhanesi, vişne şarabı meyhanesi, hurma şarabı, dut şarabı, karpuz şarabı, köknar şarabı, avsıla şarabı, ipsime şarabı, ıslama şarabı, mavuza şarabı, bedevine şarabı, misket şarabı, fışfış şarabı, nardenk şarabı, bozon şarabı, hümül şarabı, rakı şarabı meyhanesi. Rakı meyhaneleri ise şöyle: Gülefser rakısı, Horilka rakısı, Firna rakısı, Sudina rakısı, Polonya rakısı, Hardaliye rakısı, İmamiye rakısı, Balısıca rakısı, Halil rakısı, Ihlamur rakısı, Anason rakısı, Tarçın rakısı, Saman rakısı, Karanfil rakısı, Şuşnar rakısı. Evliya Çelebi bu kadar bol çeşit içkinin bunca bol meyhanede tüketilmesini yorumlarken şöyle diyor: gerçi bu şarabın kesin din hükmüyle bir damlasının bile içilmesi yasaklanmıştır. Ama hukema, yani felsefeciler düşüncesine göre bu meluna ikinci ruh, yani can denilmiştir. İçenlerin canına can verir, ölmüş gibiler içince arslan kesilirler, utanmayı atıp yiğitler gibi eğlenmeye başlarlar. Beyit yâre yalvarmaya bir kimse hicab etse hemen, bir kadeh mey kişinin cümle hicabın götürür. Doğrusu şudur ki içenler ona arslan sütü demişler, derin düşünceliler de şöyle demişler: bir insan elma yedikten sonra erkenden bir kase şarap içse onun ölmesine şaşarız. Meyhanelerin bu kadar bol olduğu ve şarabın bu kadar övüldüğü Osmanlı sistemi, zenginler için tam bir zevk alma ve zevk verme sistemiydi. Bu yüzden 18. yüzyılın başında saray şairi Nedim bir oğlana seslendiği ünlü şarkısında, "İçelim eğlenelim, kâm alalım dünyadan, ma-i tesnim içelim, çeşme-i nev peydadan" diyerek bu yaşam tarzını özetlemiştir. Kuşkusuz ki bu meyhaneler oğlancılığın yaygınlaştığı ve arka odalarında da zenginlerin veya ünlü kabadayıların kol gezdiği alanlardan birisiydi. Oğlanların çoğu eşcinsel değildi. Osmanlı üst tabakasının cinsel zevkini çeşitlendirmek için kullandığı oğlanlar bu işi isteyerek yapmıyorlardı. Bu işin başlangıcında onlar esir alınmış kölelerdi. Köle oldukları için sahipleri bu kulları istedikleri gibi kullanabilirlerdi. Osmanlı üst tabakasının oğlancılığı rızayla değil, zora dayanan bir saldırı, tecavüz idi. Bu oğlanların kullanılabilmeleri için onların bu işe alıştırılmaları gerekiyordu. Bunun için de sarayda görevliler bulunuyordu. Çok daha önemlisi, bu oğlanları köle olarak pazarlayanlar onları bu işe zorla alıştırıyorlardı. Köle oğlanların bu tür kullanımı yaygınlaşıp çok ilgi çekince, bu kez özellikle Ege adalarındaki bazı noktalarda, örneğin Sakız adasında Rum oğlan çocukları ailelerinden alınıp bu iş için hazırlanıyorlardı. Bu hazırlık sırasında oğlanlar kullanılmaya alıştırılmaktaydı. Bu eğitim sürecinde zıbık türü aletler de kullanılıyordu. Yine oğlan yetiştiriciler bu çocukları kullanarak hazırlığı canlı hale getiriyorlardı. Oğlan artık kullanılmaya hazır hale gelince ise onu İstanbul'a getirip piyasaya sürüyorlardı. Bunların özellikle meyhanelerde tavşan oğlan ve ateş oğlanı adıyla çalıştırıldığı bilinmektedir. Buralarda yer bulamayanlar ise oğlancılar tarafından odalarda, dükkanlarda, hamamlarda, kırların tenha noktalarında kullanılıyorlardı. Kent güvenliğinin gevşediği dönemlerde şehrin sokaklarının ıssız noktalarında bu işin güpe gündüz yapıldığı kayıtlarda yazılıdır. Özellikle bazı kabadayı yeniçerilerin sokaklarda çekinmeden böyle davrandıkları anlaşılıyor. Halkın da bunu bir yere kadar olağan saydığı görülüyor. Başlangıçta zorla oğlan yapılan bu tipler adları duyulup, ünleri yayılıp, herkes tarafından tanındıktan sonra başka bir iş yapamıyorlardı. Bu yüzden de oğlan olarak çalışmaya ileri yaşlarda bile devam ediyorlardı. Osmanlı kaynaklarında bu yaşlı puştlar aşağılayıcı biçimde anlatılmaktadır. Bu anlatımlardan anlıyoruz ki yerilmelerine karşın yaşlılarının bile müşterileri bulunuyordu. Oğlanlar toplumsal ilişki basamağının en altında bulunmaktadırlar. Onlara sahip olan gulampareler ise iktidara sahip olmuş tipler gibi sembolleştirilmişlerdir. Oğlanın üstüne çıkan gulampare, erkek dünyasını fetheden bir akıncı gibi anlatılmaktadır. Bu durum kitabı Dafiül Gümum'da pek belirgindir. Bu oğlanlar toplumsal olarak faal, ancak tıpkı kadınlar benzeri karar alma mekanizmalarına sokulmayan, ehliyetsiz figürler olarak görülmektedirler. Dipnot Deli Birader Mehmet Gazabili, Kitap Dafiül Gümum, sayfa 28. Kadından daha kullanışlı. Osmanlı'nın din anlayışında kadın her an günah işleyecek düzen dışı, ahlak dışı bir nesne gibi görülmüştür. Bu nedenle erkek ile kadın arasına katı duvarlar örülmüş, kadın eve hapsedilmiştir. Bir erkeğin bir kadınla görülmesi asla normal sayılmamıştır. Bu ortamda hovardalar kadını bırakıp her yerde kolayca birlikte olabilecekleri erkeklere yönelmişlerdir. Üst tabakanın farklı bir zevk için yöneldiği oğlanlar, alt katmanların kadın boşluğunu kolayca doldurmak için kullandıkları bir fahişe grubu sayılmıştır. Gelibolulu Ali de bu durumu pek açık biçimde dile getirmiştir. Günümüzde namertlerin tüysüz, türüzsüz bıyığı ve sakalı çıkmamış ve güzelliği meydanda olan iyi huylu gılmağına rağbeti, güzel ve cazibeli kadınlara gösterilenden daha çoktur. Çünkü sevilen kadın bölüğünün namahremleri avam korkusundan gizli tutulur. Şimdi ise civanlarla arkadaşlık onlarla düşüp kalkma yolunda bir kapıdır ki bu kapı gizli, aşikar hep açıktır. Bundan başka henüz bıyığı terlememiş olan gençleri yolculukta olsun sahibinin yanındadır. Ama kadın soyundan olan ay yüzlüler bu yolda ne arkadaş olurlar ne de birlikte bulunurlar. Dipnot Gelibolulu Mustafa Ali, Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları, Mevaidün Nefais Fi Kavaidil Mecalis, sayfa 59. Lakin bu oğlanların toplumsal sistem içindeki yerleri kadınlardan çok daha geridedir ve bu kesim kadınlar gibi yaptırım sahibi de değillerdir. Filiz Bingölçe, Kitab-ı Dafiül Gümum'un ön sözünde bu durumu şöyle yorumluyor. Kadınlar her ne kadar toplumsal hayattan dışlanarak evliliğe ve eve kapatılmışlar ve ayrıca kamusal alanda söz sahibi olma ve varlık gösterme konusunda etkisizleştirilmişlerse de doyum alıp verme konusunda yüksek bir güç ve irade sahibi olabiliyorlar. Yazar bu gücün tanrısal şeytani özelliklerini metin girişinde anlatıyor. O nedenle kadınlar üstünlük ve rekabet alanları olarak belirlenen cinsellik konusunda pek çok numara yapabiliyorlar. Üstelik parası neyse verip zevkle satın alabiliyorlar. Toplumsal sistemin işleyiş mantığını gösteren önemli sembollerden biri olan para konusunda kadınlar oğlanlara kıyasla üstünlüğe sahip. Oğlanlar akçenin şıkırtısının peşinden giden, kendilerini para için kullandıran, pazarlık yapmaktan anlamayan, elindekinin değerini de bilmeyen, tamamen yoksul tipler olarak çizilirken, kadınlar altın, inci hatta akçe sahibi, gerektiğinde kendi zevki için bu birikimlerini harcayabilen tipler olarak çizilmişler. Kadınların büyük kısmı yoksul değil, hatta kocaları onlardan para istiyor. Kamusal alana çıkıp her ne kadar harcamayı kendileri yapmıyorlarsa da istediklerine ulaşmak için parayı veren kadınlar oluyor. Oğlanlar ise toplumsal ve kamusal alandan kadınlar gibi tamamen dışlanmıyor. Ancak onlar karar alıp başkalarını yönlendirme gücüne sahip olmadıkları gibi söz ve doyum sahibi de değiller ve üstelik yoksullar. Osmanlı erkeklerinin neden kadınları değil de oğlanları yeğlediklerini en açık biçimde şair Gazali anlatıyor. Ve her türlü göt sikmenin faydası sonsuzdur ve am sikmenin zararının sınırı bulunmaz. Kişi mahbub yani güzel oğlanlarla ne kadar muamele etse yani ilişkiye girse ve konuşsa kimse ona engel çıkarmaz. Ama iki dişli yani yaşlı bir karının yanına varması mümkün değildir. Oğlanlar yolculukta seninle birliktedir ve emrine hazırdır. Kimsenin yönetiminde olmadıklarından tenha bir odaya da soksan, halkın içinde gezmeye de çıksan, kolunu boynuna da dolasan, çekip bir buse alsan da yüzünü yüzüne sürdürsen ve dudağını emip sordursan da, sohbet edip şarap içirip mest edip kendinden geçirsen de ne kadı yani yargıç engel olur ne de bey. Dünyada bundan güzel bir şey var mıdır? Fakat bir kahpeyle yani kadınla namuslu bir adam buluşsa bunlar bir araya gelince asesler yani dönemin polisi duyarlar, baskın yapıp nesi varsa soyarlar, götürüp hapse koyarlar, vururlar sopayı, birkaç bin akçesin alıp pay ederler, bir çıplak eşeğe bindirip rezil ederler. 11. ayrımın sonu. Sayfa 120.